Ayrım 2 sayfa 19. Fon mahfi eğilmez. Yılmaz banka kredisi alması için yaptığı iyilik nedeniyle hocaya karşı kendisini borçlu hissediyordu. Dahası bankada duran parasına da doğru dürüst bir faiz alamıyordu. Anlatılanlara aklı yattı. Hocam dedi, üzerimize düşen neyse yaparız. Hoca bu yanıttan mutlu olduğunu gösterir biçimde başını salladı. Yatırdığınız paralara karşılık aldığınız iştirak evrakının bir nüshasını da bize gönderin ki biz de cemaat olarak ne kadarlık iştirakta bulunduğumuzu bilelim ve bize tevdi olunan vazifeyi yaptığımıza ikna olalım dedi. Yılmaz birer kopyasını istiyor ki kim ne kadar yatırmış onu görecek uyanık diye düşündü. Kimse konuşmuyor, başını olumlu anlamda sallıyor, hocanın gözünün içine bakıyordu. Yılmaz tevdi sözcüğünün ne anlama geldiğini çıkaramadığı için benzeri bazı sözcüklerle bir bağ kurmaya çalışıyordu. Herkes yerinde doğrulmaya başlarken çekinerek söze girdi ve mümkün olduğunca hoca gibi eski sözcükleri seçerek sordu. Hocam affedersiniz, siz mutlaka tahkik etmişsinizdir. Acaba bu fon devlet tarafından tasdik görmüş vaziyette midir? Hoca sağında oturan sakallı adama baktı. Yılmaz bu adamla tanışıyordu. Adı Hamit idi. Biraz ileride bir kahvehane işletiyordu. Adam hocaya saygıyla başını eğdikten sonra Yılmaz'a döndü. Evet Yılmaz biraderim, yaptığım tahkikata göre bu arkadaşlar devlet yetkilileriyle konuşmuşlar ve bu fonun kurulmasında hiçbir problem olmadığına dair şifahi mütalaa almışlar. Yılmaz sözlü mütalaa bir işe yaramaz ya neyse diye düşündükten sonra teşekkür ederim. Malumunuz bu tür pek çok teşebbüs oldu mazide ve hepsinin altından bir problem çıktı. Sonra da devlet el koydu, o nedenle sormuştum dedi. Bunları söyledikten sonra da niçin bu eski sözcükleri kullandığına şaştı. Herhalde ortama uymak böyle bir şeydi. Hüsamettin Hoca, bu arkadaşlarla problem olmaz Yılmaz Bey biraderim. Bunlar ehli namus, itibarlı, sözlerine itimat edilecek kimseler. Ben bu arkadaşlara kefilim dedi. Yılmaz bu açıklamaya teşekkür etti ve ''Siz öyle söylediğinize göre bize de bu teşebbüse iştirak etmek düşer hocam.'' dedi. Başka sorusu olan yoktu. Toplantı bitmiş. Herkes ayağa kalktı. Tek tek hocanın elini öptü. Hocanın kendilerine uzattığı kağıtları alıp hep birlikte dışarı çıktılar. Kapının önünde birbirleriyle vedalaşırlarken Yılmaz eline tutuşturulan kağıda baktı. Üzerinde B Holding'in Slalom Fonu adına bankada açılmış hesabının numarası yazılıydı. Bir yandan kaç para yollamasının doğru olacağını, bir yandan da hocanın söylediği tevdi sözcüğünün ne anlama geldiğini düşünüyordu. Restorana doğru yürürken Berber Vahit'le karşılaştı. Hal hatır sorma faslından sonra aklına takılan sözcüğü sordu. ''Ustam dedi, sen bilirsin tevdi ne demek?'' Vahit Usta biraz düşündükten sonra berbek anlamına geliyor diye biliyorum. Anladım, sağ ol. Nereden takıldı aklına? Hüsamettin Hoca söyledi de oradan aklıma takıldı. Döviz tevdiat hesaplarından bir ilişki kurmuştum ama tam olarak içinden çıkamadığım için sana bir sorayım dedim. Doğru ilişki kurmuşsun. Tevdiat da aynı kökten geliyor. Para veya benzeri şeyleri birisine vermek, bankaya yatırmak demek. Evet, şimdilik oldu. Şu fon işini mi anlattı sana? Evet, sana da anlattı mı? Cemaate üye olan ya da buralarda oturan herkese anlatıyor ve katılmaları için teşvik ediyor. Sen katılacak mısın? Aslına bakarsan ben bu işlere girmeyi sevmem. Yıllar önce Türkiye'deyken babam bütün birikimini bir bankere yatırmıştı. Başta iyi para kazanıyordu. Sonra banker kaçtı, paralar battı. Babam yıllarca mahkemelerle, davalarla uğraştı. O zaman ben bu tür işlere girmeye tövbe etmiştim. Ama şimdi hem bu mahallede çalışıp hem de hocanın dediğini yapmazsam müşteri kaybederim. Bu işler böyledir, bilirsin. Yılmaz bir süre durdu, düşündü. Öyledir değil mi? Yani bu işe girmemiz mi lazım? Vahit başını salladı. Burada iş yapmak istiyorsan bu yazılı olmayan kurallara uyacaksın evlat. Peki kaç para yatırmamız gerekir Vahit Usta'm? Ben sordum soruşturdum, en az 10.000 avro yatırmamız bekleniyormuş. Ben o kadar yatıracağım. Senin muhtemelen daha fazla yatırmanı beklerler. Mesela 20.000 gibi bir miktar olabilir. Yılmaz onaylar biçimde başını salladı. Cruise gezisinde fırsat. 6 gündür denizdeydiler gemi. İzmir'den yola çıkmış Atina'ya, Korfu'ya, ardından da Brindisi'ye uğramıştı. Geceleri yol alıyor, uğradığı limanda bir gün kalıyor. Yolcular gemiden inip kenti gezdikten sonra akşam yemeği için dönüyorlar ve gemi tekrar yola koyuluyordu. Hava o kadar güzeldi ki Kaan ve Nilgün yemekten önce güvertede şezlonglarda oturup ayrıldıkları kenti seyrederek kahvelerini içiyorlar. Yemekten sonra da aynı yerde oturup yıldızlar altında içkilerini yudumluyorlardı. Her akşam yeniden kutup yıldızını, küçük ayıyı, büyük ayıyı bulup birbirlerine göstermeye çalışıyorlardı. O gece bu rutine ara verip gece geç vakte kadar büyük salondaki danslı partiye katılmışlar. İçkiyi fazla kaçırdıkları için odalarının yolunu zor bulmuşlardı. Kaan yataktan çıkmadan sehpadaki saate baktığında gözlerine inanamadı. 10 olmuştu. Geç olmuş diye mırıldandı. Hala uyumaya devam eden Nilgün'e baktı. Uzun kumral saçları boynunu çevreliyordu. İlk bakışta dikkati çekecek kadar güzel ve düzgün bir yüz yapısı, insanın doğrudan bakamayacağı kadar değişik bir tonda yeşil gözleri vardı. Nilgün'ü uyandırmamaya dikkat ederek yavaşça yataktan kalktı, derinlerden bir yerden bir anons duyar gibi oldu, kulak kabarttı, ne söylendiğini anlayamadı. Anons tekrarlanırken kapıya gitti, açıp dinledi, yalnızca katılımınızı bekleriz gibi bir şey duydu. Tıraş olup olmamaya karar verememişti. Aynada yüzüne baktı. Bir haftalık sakalı vardı. Sakal yakışacak gibiydi. Geriye çekilip bir daha baktı kendisine. Sürekli sporla uğraştığı için oldukça atletik ve kaslı bir vücuda sahipti. Kadınlar onu yakışıklı bulurlar ve bunu da yüzüne karşı söylerlerdi. Hiçbir şeye çabuk sinirlenmez, sakinliğini hep korur, çocukluğundan beri belki de gücünün farkında olduğu için kavgadan uzak dururdu. Nilgün uyanmıştı. Günaydın aşkım, sen dışarı mı çıktın bir ara? Bir anons duydum da ne olduğunu anlamak için kapıyı açıp dinledim. Ama ben çıkana kadar anons bitti. Saat kaç? 13:15 geçiyor. Amma uyumuşuz. Kaan lombozdan dışarı baktı. Açık denizde yol alıyorlardı. Denizden başka bir şey görünmüyordu. Nilgün de yataktan kalktı. İkisi de giyinmeye başladı. Kaan, herhangi bir limana falan yaklaşmadığımıza göre gidip bir bakalım neyin anonsuymuş bu. Evet, hem de bir şeyler yeriz. Acıktım ben. Giyindiler, telefonlarını kontrol ettiler ve el ele tutuşup kameradan dışarı çıktılar. Ortada kimseler görünmüyordu. Balayındaydılar, evleneli 10 gün olmuştu. Bu cruise gezisi iş arkadaşlarının evlilik hediyesiydi. Kaan ve Nilgün yabancı sermayeli bir kimya şirketinde aynı bölümde çalışıyorlardı. İkisi de kimya mühendisiydi. Kaan bu iş yerine 3 yıl önce, Nilgün ise 1 yıl önce girmişti. İlk tanıştıklarından itibaren çıkmaya başlamışlar ve sonunda evlenmeye karar vermişlerdi. 10 günlük bir Akdeniz gezisi harika bir hediyeydi doğrusu. 6 günlük bölümü bitmişti bile. İkisi de çok sevmişti bu geziyi. Gemi çok görkemliydi. Kameraları güzeldi, yemekler harikaydı. Geminin her yerinde ayrı bir aktivite vardı. Yüzme havuzları müthişti. Güverteye çıktılar. Havuz kenarında birkaç kişi vardı. Karşıdan bir kamarot geliyordu. Kaan ona yönelerek sordu. Az önce bir anons duyar gibi oldum ama tam anlayamadım. Neydi acaba? Küçük salonda bir tanıtım varmış. Onu anons ettiler. Neyle ilgiliymiş? Bir yatırım fonunun tanıtımıymış galiba. Herkes oraya mı gitti? Kamarot güldü. Çoğu yolcumuz oraya gitti. Kaan Nilgün'e döndü. Gidip bir bakalım mı neymiş? Birer sandviç alalım da öyle gidelim. Yemek salonuna yürüdüler. Salon toparlanıyordu. Açık büfede hala bir şeyler vardı. Nilgün iki peynirli sandviç alıp geldi. Birini Kaan'a uzattı. Sandviçlerini yiyerek küçük salona doğru yürüdüler. Küçük salon bir üst kattaydı. Kapıdan girdiklerinde şaşırıp kaldılar. Salon tıklım tıklım doluydu. Oturacak yer yoktu. Birkaç yolcu ayaktaydı. Perdeye yansıtılmış bir görüntü vardı ve biri kadın biri erkek iki kişi sunum yapıyordu. Kaan ve Nilgün sunumun ne olduğunu anlamaya çalışırlarken kadının sesi yankılanmaya başladı. "Ve böylece hepimiz kazanacağız." sözünü bitirince erkek aldı sözü. "Bu yatırımda kaybetmek diye bir şey yok, yalnızca kazanmak ve daha çok kazanmak var. Şimdi size yatırımın nasıl yapılacağını ve nasıl para kazanılacağını anlatacağız." Kaan Nilgün'e döndü. Ne diyorsun, izleyelim mi, havuza mı girelim? Herkes burada olduğu için havuz bize özel gibi olur şimdi.
Bence biraz izleyelim, sonra karar veririz. İlginç olabilir. Mali işlerden, yatırımlardan falan anlamam. Ama bir dinleyelim bakalım, havuz hep orada.
Kaan başıyla onayladı. Aslında o da hiç anlamıyordu mali işlerden ve yatırımlardan. Ellerindeki birikimleri çocukluk arkadaşı bir bankacının yönetimine bırakmıştı. O ne diyorsa ona göre davranıyordu. Son zamanlarda hisse senetleri, ağırlıklı fonlara ve biraz da kripto paralara yatırım yapmışlardı. Babası ona bu seçeneği hep kötülediği için Nilgün bu kripto para işini pek sevmiyordu. Daha doğrusu korkuyordu. Kaan da anlamıyordu bu işten ama bankacı arkadaşı mutlaka birikiminin birazını oraya yatırması gerektiğini söylemiş, Kaan da bu öneriyi dinlemişti. Başlangıçta bir süre işler ters gitmiş, kayıplar yaşanmış, Kaan parasını çekip altına dönmeye karar vermişken bankacı arkadaşının ısrarı sonucu beklemeyi seçmişti. Arkadaşı haklı çıkmış, kripto para sonradan ilk yatırım değerine göre %30 dolayında daha değerli hale gelmişti. Ne var ki bu piyasa son derece oynaktı, inişlere de çıkışlara da açıktı. Aklından bu düşünceleri sildi ve dikkatini tanıtımı yapanların açıklamalarına verdi. Sunumu yapanlar Slalom Fonu adı verilmiş olan bir yatırım fonunu anlatıyordu. Fon 3 parçadan oluşuyordu. İnşaat işlerinden elde edilecek kazançlar, kripto para piyasasına yapılan yatırımlardan sağlanacak kazançlar ve market gelirleri. Her üç konuda da kaynak olarak bu sistemin kurucusu B Holding'in şirketlerinden gelecek gelirler gösterilmişti. Market zinciri yıllardır çalışıyor ve iyi para kazanıyordu. İnşaat için İstanbul'da gelişime açık bir semtte satın alınmış bir arsa söz konusuydu. İnşaat izninin alınmasına çalışılıyordu. İzin alınır alınmaz ilk kazma vurulacak ve hemen ardından ilk etap satışları başlayacaktı. Kripto para piyasası yatırımlarını da uzman bir ekip yönetiyordu. Bu üçlüyü bir araya getiren ve adına Slalom Fonu denilen sistem kısa bir süre önce genel katılıma açılmıştı. Sunucular bu sisteme birkaç önemli holdingin daha ortak olmasını beklediklerini söylüyorlardı. Bu aşamada fona katılmak isteyenlere taksitle ödeme yapma imkanı da tanınmıştı. Bir ay sonunda bu imkan sona erecek, katılmak isteyenler peşin para ödemek zorunda kalacaklardı. Sisteme katılmak için en az 5.000 dolar karşılığı Türk lirasına denk gelen bir pay almak gerekiyordu. Kazanç paylaşımından çok kişinin yararlanabilmesini sağlamak için fona katılım 500.000 dolar karşılığıyla sınırlı tutulacak, hiç kimseye daha fazla pay satılmayacaktı. Fon bir yandan kâr ettikçe kâr payı dağıtarak katılanlara ödeme yapacak, bir yandan da sınırlı sayıdaki payın değeri artacağı için katılımcılarına varlık artışı sağlayacaktı. İsteyenler 2 yıldan sonra ellerindeki payları ikinci elden satabileceklerdi. Sistemi oluşturan 3 parçada yeterince kazançlıydı ama birinde sorun olsa bile diğerleri onu dengeleyeceği için kaybetmek diye bir durumun söz konusu olmayacağı vurgulanıyordu. Bir yılda katılımcılara sağlanacak kazancın enflasyonun oldukça üzerinde olacağı tahmin ediliyordu ki bu ortamda böyle bir getiriyi hiçbir yatırım aracından elde etmek mümkün değildi. Sorular da yanıtlandıktan sonra sunucular katılmak isteyenler için öğleden sonra bu salonda kayıt yapacaklarını, kredi kartı ya da banka havalesi yoluyla ödeme yapacak olanlara da hemen katılım belgelerini vereceklerini söylemişlerdi. Parayı sonra ödemek isteyenler için de kayıt olduktan sonra bir haftalık süre verilecek, süre sonuna kadar ödeme yapmayanların kaydı silinecekti. Toplantı dağılırken Kaan ve Nilgün dinleyicilerin kendi aralarındaki konuşmalarına kulak kabarttılar. Çoğu bugünlerde bu kadar yüksek getiri sağlayan bir yatırım olmadığını öne sürerek bu yatırımı akıllıca buluyordu. Bazıları sistemin 3 farklı alanda yatırım yapacak olmasının bir çeşit sigortayı da içinde taşıdığını dile getiriyordu. Kaan gemide tanıştığı eski bankacı bir çifte yaklaşıp sordu. ''Ne düşünüyorsunuz, katılacak mısınız?'' Adam eşine baktıktan sonra yanıtladı. ''Biz olumlu bakıyoruz. Birikimimiz bankada mevcut olarak duruyor ve enflasyonun altında faiz kazanıyor. Döviz mevduatına çevirdiğiniz biraz paramız var ama onun da faizi yok denecek kadar az. Ben bu sisteme dahil ettikleri inşaat şirketini ve market zincirini bankada çalışan bir arkadaşıma sordum. İkisine de bankadan kredi verdiklerini, vermeden önce incelediklerini ve bunların gelirine dayalı bir fonun sağlayacağı getirinin iyi olacağı kalısında olduğunu söyledi. Fonda bulunan holdingin inşaat şirketi başka yerlerde de inşaatlar yapmış ve iyi kazanmış. Dolayısıyla fona dahil edilen arsada yapacakları inşaatta da sorun görünmüyor. Bu durumda biz büyük olasılıkla katılacağız. Ama anladığım kadarıyla henüz arsa için inşaat izni alınamamış. Haklısınız ama bizim memlekette hep böyle olur biliyorsunuz. Sonunda da mutlaka izin alınır. Merdivenlerden inip güvertede kenara doğru yürüdüler. İkisi de denize bakarak derin nefes alıyor, temiz havayı soluyarak adeta daha fazla oksijen almak istiyordu. Sonunda Nilgün aklına takılan soruyu sordu. ''Ne diyorsun, girelim mi?'' Kaan bir süre daha sessiz kaldı, sonra Nilgün'e döndü. ''Gemideki ilk günümüzde havuz kenarında tanışıp sohbet ettiğimiz mali müşavir vardı, hatırladın mı? Eşi sigorta acentesi olan.'' ''Evet, hatırladım. Kadın çok konuşuyordu.'' ''Evet, onlar. Bir daha da görmedik onları. Acaba o adama bir sorsak mı? Adam mali işleri biliyor. Bu konularda bilgisi ve deneyimi vardır.''
''Haklısın da onları nerede bulacağız?''
''Adamın adı neydi?''
''Karısının adı Ayfer'di ama adamın adını hatırlayamadım.''
''Talip miydi ne?''
''Evet, galiba Talip'ti.''
''Bana bilardo salonuna gidip gitmediğimi sormuştu. Belki oradadır. Gel gidip bir bakalım.'' El ele yürüdüler. Bilardo salonu bir alt kattaydı. İki bilardo, iki de pimpon masası vardı. Salondan içeriye girdiler. Talip gerçekten de oradaydı. Oynamıyordu ama oynayanları izliyordu. Onları görünce el salladı. Birlikte yanına giderlerken Talip oturduğu koltuktan kalktı, gülerek ''Hoş geldiniz, bilardo mu oynayacaksınız?'' diye sordu. ''Kaan yok dedi, bir konuda danışmaya geldik.'' Talip yine gülerek ''Ben mali müşavirim, danışma paraylıdır.'' dedi. Hep birlikte güldüler. Kaan sordu ''Bu slalom fonuyla ilgili sunumu izlediniz mi?''
''İzledim, çok çarpıcı geldi.''
''Girecek misiniz?''
''Girmeyi düşünüyorum, iyi kazanç vaat ediyor.''
''Bizim anladığımız konular değil bunlar, onun için size bir danışalım.'' dedik.
''Burada önemli olan şirketin durumudur. Sunumdan sonra arkadaşlarımı arayıp bu fonun kurucusu olan B Holding'in hesaplarını tutan müşavirin telefonunu öğrendim. Adamı aradım, kendimi tanıtıp durumu sordum. Olumlu şeyler anlattı ve bu işe girmem için beni teşvik etti. Öğleden sonra gidip eşime ve kendime 10,000 dolarlık pay alacağım.'' Teşekkür edip ayrıldılar. Öğlen yemeği zamanı da gelmişti, yemek salonuna doğru yürüdüler. Masaları salonun gerisinde ortalarda bir yerdeydi. Masayı paylaştıkları 3 çiftten birinde karı koca emekliydi. Diğer 2 çiftten birinde adam mimardı, eşi ev kadınıydı. Diğerinde de adam doktordu, eşi hemşireydi. Yemekte hep bu yatırım işi konuşuldu. Emekli çift yeni daire satın aldıklarını, o nedenle bu işe ayıracak paraları olmadığını ve borçlanmayı da sevmedikleri için girmeyi düşünmediklerini anlattılar. Mimar ve eşi 20,000 dolarlık pay alacaklarını söylediler. Doktor da 10 bin dolar yatırmayı planladığını anlattı. Mimar bu konulardan pek anlamıyor görünse de doktor bu işleri gayet iyi biliyor gibiydi. Kredi alarak girmek daha akıllıca, hazır faizler enflasyonun altındayken diyordu. Kaan'ın aklı borçlanma düşüncesine pek yatmamıştı. Dilgün de borçlanmayı sevmiyordu. Ama bir şey almaya karar verip gerekli miktarı biriktirene kadar da fiyatlar artıyordu. Borç almayı sevmedikleri için birçok fırsatı kaçırmış olsalar da inatla borç almaya yanaşmıyorlardı. İkisinin de bu yatırıma birikimleri oranında girmeye akılları yatmıştı. Öğleden sonra fona katılmak için kaydolmaya karar verdiler. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 30.